İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Ordibehşt 1403, Hicri Kameri 17 Şevval 1445 ve Miladi Takvimle 26 Nisan 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için sabah haber kuşağı sunacağım. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Nur'a giden yol, Dünya Tarihi Podcast'i ve Nehcül Belaga'dan öğütler adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi, Şam'daki terör saldırısında şehit olanların kanının Siyonist rejimin aşağılanmasına sebep olduğunu belirtti. İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne saldırısı kınandı. Avrupa Parlamentosu'nda İran'a karşı insan hakları kararı onaylandı. Kazım Garibabadi, Amerika'nın insan hakları alanına girme yetkisi olmadığını söyledi. İtalyanlar, Filistin'e destek için ilginç harekette bulundular. Ve Japonya halkına atom bombası atılması ve Gazze halkının bombalanmasını övmek tehlikeli bir düşünce olduğu belirtildi. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği konsolosluk bölümüne düzenlediği terör saldırısında şehit olanların saf kanları, Diriliş Cephesi'nin şeref ve gururuna, bölgede soykırımcı İsrail rejiminin aşağılanmasına sebep olduğunu belirtti. İran'ın haberine göre Siyonist rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlediği terör saldırısında şehit olan Ali Ağa Babayi, dün evine giden, Ali Babayi'nin evine giden Seyyid İbrahim Reisi şunları söyledi. Bu şehitler ülkenin ve bölgenin güvenliğinin sağlanması adına büyük bir görevi yerine getirirken en acımasız insanlar tarafından şehit edildiler. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist rejimin suçlarına karşı güçlü tepkisine değinen reisi şunları kaydetti. Şüphesiz ki şehitlerin kanının izleri ve bereketleri eninde sonunda şeytani ve cani İsrail rejiminin tamamen yok olmasına yol açacaktır. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü Siyonist rejim, İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne terör saldırısı düzenleyerek İran'ın 7 üst düzey askeri danışmanının şehit olmasına sebep oldu. İran'ın siyasi işlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Moskova'da Batı Asya'daki gelişmeleri konu alan BRICS grup toplantısında Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği konsolosluk bölümüne saldırısının kınandığını duyurdu. Siyonist rejim İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği konsolosluk bölümüne saldırısı kınandı. İran'ın siyasi işlerden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı, Moskova'da Batı Asya'daki gelişmeleri konu alan BRICS grup toplantısında, Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği konsolosluk bölümüne saldırısını kınadığını duyurdu. İran'ın haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcıları ve Batı Asya ve Kuzey Afrika İşleri Özel Temsilcilerinin toplantısına katılmak üzere Moskova'ya giden Ali Bakri Kani, Perşembe günü toplantının oturum aralarında gazetecilere açıklamalarda bulunarak, İran İslam Cumhuriyeti topraklarına, çıkarlarına ve vatandaşlarına yönelik her türlü ihlale ciddi, hızlı ve çok sert bir şekilde karşılık verecektir dedi. Bakri Kani şöyle devam etti. İran'ın İsrail'in cezalandırılması İran İslam Cumhuriyeti'nin hakkıydı. Bu İran'ın istikrarı pekiştirme ve bölgenin güvenliği, barışı ve istikrarı doğrultusunda iradesini gösterdi. İran Dışişleri Bakanı'nın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı, BRICS'in uluslararası ilişkiler alanında çok taraflılığın hayata geçirilmesinde çok ciddi ve etkili bir role sahip olduğunu ifade ederek, bu toplantının en önemli özelliği tüm üyelerin Siyonist rejimin suç ve soykırımını durdurma vurgusu yapması ve Filistin halkının insani yardıma erişmesinde rol oynama yönündeki isteklerini ifade etmeleriydi, dedi. Bakri Kani, Filistin meselesinin temelinin Siyonist rejimin saldırganlığı ve işgalinde yattığına dikkat çekerek şunları ekledi. Geçtiğimiz 75 yılda herhangi bir reçete ve çözüme ulaşılmamasının nedeni Siyonist rejimin saldırganlığı ve işgali olan bu ana meselenin kökenine değinilmemesidir. Avrupa Parlamentosu temsilcileri taraflı bir açıklama yaparak Siyonist rejimin Suriye'deki İran Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümüne yönelik saldırganlığına İran'ın cezalandırıcı tepkisini kınadı ve taraflara itidal çağrısında bulunarak gerilimin tırmanmasını önleme çağrısında bulundu. İran Perest Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Avrupa Parlamentosu üyeleri yaptıkları taraflı açıklamaların bir kopyasını Perşembe günü Avrupa Parlamentosu'nun web sitesinde yayımladılar. Batı'nın Siyonist terör rejimine tam desteğinin devamında Avrupa Parlamentosu üyeleri bu rejimin Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne yönelik saldırganlığından duydukları üzüntüyü dile getirdi ve uluslararası hukuka göre diplomatik yerliliğin dokunulmazlığı ilkesine saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çektiler. Söz konusu taraflı kararın bir başka bölümünde Avrupa Parlamentosu temsilcileri İran'ın bölgedeki rolüne ilişkin asılsız ve iftira niteliğindeki iddiaları tekrarladı ve Birlik Dışişleri Bakanları Konseyi'nin İran'a ambargo uygulama konusundaki başarısız politikasını yoğunlaştırmaya yönelik son kararını memnuniyetle karşıladı. Ayrıca İran'ın askeri birimlerinin ve şahıslarının isimlerinin derhal yaptırım listesine eklenmesini talep etti. İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası İşlerden Sorumlu Yargı Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Komite Sekreteri, İsrail'in suçlarını protesto eden yüzlerce öğrenci ve profesörün tutuklanması, Amerika'nın insan hakları alanına girme yetkisinin olmadığını gösteriyor, dedi. İslam'ın haberine göre Kazım Garibabadi şunları söyledi. Siyonist rejimin Gazze şehrindeki suçlarını protesto eden yüzlerce Amerikalı öğrenci ve profesörün tutuklanması, bir yandan Amerika'nın Siyonistlerin gerçekleştirdiği soykırımdaki suç ortaklığını gösteriyor, diğer yandan da Amerika'nın insan hakları alanına girecek yetkiliğine sahip olmadığını yansıtıyor. 7 aydır Tel Aviv açısından sonuç alınamayan Gazze Bataklığı Savaşı'ndan İsrail'in çıkması için Amerika'nın gösterdiği çabalar, bu ülke kamuoyu tarafından eleştirildi ve bugünlerde Amerikalı öğrenciler Gazze'nin mazlum ve güçlü halkına destek için ayağa kalktılar. Amerika'da Gazze şeridi halkına destek ve İsrail Savaşı'nı durdurmak amacıyla yapılan öğrenci protestoları Harvard, Texas, Brown ve Güney Kaliforniya Üniversitelerine kadar ulaşırken, Texas ve Kaliforniya Üniversiteleri öğrencilerle polis çatışmasına sahne oldu. İtalya'nın Vicenza kenti halkı Filistin halkına destek amacıyla kentlerinin sokaklarının adını değiştirdi. Bu isim Filistin halkının mücadelelerinden ilham alınmıştır. Bugünlerde Amerikan ordusunun İtalya'daki karargahlarından biri olan Vicenza kentinin sokakları Filistin halkını destekleyen ve İsrail'in Gazze şeridindeki suçlarını kınayan sembollerle dolu. İronik anlamı Filistin'i işgal etmeyi bırakın olan Filistin İşgal Caddesi, Siyonist yerleşimciler Filistin'i terk etmelidir hedef taşıyan Filistinli Yerleşimci Caddesi, Filistin Direniş Caddesi, Filistin Apartheid Çıkmalı anlamlı Filistin Apartheid Caddesi, kendini İsrail işgaline itiraz amacıyla yakan Amerikalı pilot adını taşıyan Iron Bushnell Street, Vicenza halkının sokaklara verdiği isimlerden bazılarıdır. Tel Aviv'de Siyonist rejimin kabinesine karşı düzenlenen gösteriler şiddete dönüştü. Bir Siyonist yerleşimci, İsrail rejimi başbakanı Benjamin Netanyahu'nun konutu önünde toplanarak esirlerin derhal serbest bırakılmasını ve Filistin direnişiyle acil ateşkes anlaşmasının imzalanmasını istediler. İsrailli esir aileleri, Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir aleyhinde slogan atarken polisin müdahalesi sonucu gösteri şiddete dönüştü. Habere göre Hamas ile Siyonist rejim arasında ateşkes görüşmeleri çıkmaza girmiş ve gündeme getirilen öneriler çatışma taraflarınca kabul edilmemiştir. Filistinli gruplar direnişin Siyonistlerin her türlü saldırısına karşı koymaya hazır olduklarını belirterek soykırımcı İsrail rejiminin Refah'a olası kara saldırısına karşı direneceklerini deklare ettiler. Siyonist rejimin Gazze'nin en güneyinde yer alan Refah'a kara saldırısı başlatmasına ilişkin tehditlerin artması üzerine Filistinli gruplar açıklama yaparak işgalci rejim İsrail'in Refah'a kara saldırısı tehdidi dahil olmak üzere herhangi bir saldırı senaryosuna direnişin karşı koymaya hazır olduğunu deklare ettiler. Filistinli gruplar Refah'a yönelik kara saldırısının feci insani sonuçları hakkında uyarıda bulunarak Amerika yönetimi ve Batı camiasının İsrail'in Refah'a yönelik her türlü kara saldırısına sorumlu olduğunu vurguladılar. Filistin Kurtuluş Hareketi'nin Japon emperyalizmi ile karşılaştırılmasını eleştiren San Francisco Üniversitesi'nden bir profesör, Gazze'de atom bombası kullanılma tehdidini şiddetle eleştirdi. Tomomi Kinokawa, Doğu Asya kökenli bir araştırmacı ve insan hakları aktivistidir ve şu anda San Francisco Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları bölümünde ders vermektedir. Bu uluslararası araştırmacı Counterpunch web sitesinde şunları yazdı. Aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu Siyonist politikacılar, Filistin halkına yönelik soykırımı meşrulaştırmak için 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya ve Japonya'nın havadan bombalanmasına ve Hiroşima ve Nagasaki'ye nükleer bomba atılmasına dikkat çekti. İsrail'e devam eden koşulsuz Amerika askeri yardımına karşı küresel öfke artarken, Amerika yasa koyucuları 2. Dünya Savaşı'na benzer atıfları tekrarlayarak, Amerika'nın İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımına ve insani yardımın engellenmesine verdiği desteği meşrulaştırdılar. Örneğin Michigan Temsilciler Meclisi temsilcisi Tom Walberg, 25 Mart'ta belediye binası toplantısında Gazze'nin yok edilmesi ve Nagasaki ve Hiroşima gibi bombalanması gerektiği konusu açıkça konuştu. Amerika'nın siyasi eğilimleri ne olursa olsun Japonya'nın bombalanmasına ve 2. Dünya Savaşı sırasında ülkenin iki büyük şehrine atom bombası atılmasına ilişkin artan atıflar tehlikeli bir konudur. Cumhuriyetçilerin açık açıklamaları Amerikalı siyasetçilerin tehlikeli ruhunu yansıtıyor. Japon emperyalizmi ile Siyonistlerin ve beyaz ırkçıların Filistin halkına yönelik kitlesel soykırımı ve kitle imha silahlarının kullanımını meşrulaştırmak için propagandasını yaptığı sömürgecilik karşıtı Filistin Kurtuluş Hareketi arasında yanlış benzetmeyi yüksek sesle kınamak ve reddetmek gerekiyor. Uluslararası hukuk Filistin halkına kendi kaderini tayin etme hedefine ulaşmak için silahlı direniş de dahil olmak üzere direnme hakkını vermektedir. Siyonistler ve ırkçılar Filistin'in sömürge karşıtı kurtuluş hareketini hatalı bir şekilde dini fanatizm olarak adlandırıyorlar. Siyonistler aynı zamanda Japonya'dan yanlış bir analizi sunarak Filistinlilerin kurban edilmesini inkar etmek için Holokost'u istismar etmelerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Dünya insanları Japon İmparatorluğu'nun 19. yüzyıldan 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Asya ve Pasifik halklarının sömürgecisi olduğunu anlıyor. Fakat bunun Amerika ve İsrail'in bugün dünyadaki saldırganlığıyla ne alakası var? Japon halkı bugün siyasi ve medeni bir bilince sahiptir. Japon halkı için Filistin'e dayanışma, eski imparatorlukların saldırganlığını reddetmek anlamına geliyor. Bu aynı zamanda günümüz Amerikan emperyalizminin ve İsrail çevresindeki Avrupa sömürgeciliğinde reddedilmesidir. Hepimizin Filistin Kurtuluş Hareketi ile dayanışma içinde olması ve İsrail'in Gazze'ye ve Filistin'in geri kalanına yönelik devam eden saldırılarını durdurması zorunludur. 1880-1920 yılları arasında Hindistan'daki İngiliz sömürge politikaları, Sovyetler Birliği, Mao'cu Çin ve Kuzey Kore'deki kıtlıklardaki toplam ölü sayısından daha fazla insan öldürdü. Çevre Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü'nde profesör olan Jason Hickel, Sydney Üniversitesi Politik Ekonomi Bölümünde yüksek lisans öğrencisi Dylan Sullivan araştırmasına göre sadece 1880 ile 1920 yılları arasında en az 100 milyon Hintli İngiliz sömürge politikalarının kurbanı oldu. İngiliz sömürgeciliğinin başlangıcı 16. yüzyıldan itibaren 1599 yılına Doğu Hindistan şirketinin kurulmasıyla bilinmeli. Bu şirket, Güney Asya'nın verimli bölgelerinde İngiliz sömürge yönetiminin temellerini sağlamlaştırdı ve bundan sonra tüm İngiliz sömürge operasyonları ve Güney Asya ülkeleriyle olan hakimiyet ilişkileri Doğu Hindistan şirketi aracılığıyla yürütüldü. Bu şirketin kuruluşundan 3 asır sonra İngiltere'nin Hindistan üzerindeki derin nüfuzu ve hakimiyeti Hindistan'ın Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası ilan edilmesine ve Kraliçe Victoria'yı Hindistan ve Britanya İmparatorluğu olarak taç giymesine neden oldu. Bu dönem ekonomik ilişkiler ve ticaret kisvesi altında bu topraklarda siyasi nüfuzun temeli haline gelen İngiltere'nin Hint halkını yağmaladığı döneme olarak değerlendiriliyor. İktisat tarihçisi Robert G. Allen'a göre Britanya yönetimindeki Hindistan'daki aşırı yoksulluk 1810'da %23'den 20. yüzyılın ortalarında %50'nin üzerine çıkmıştır. Bu dönemde Hintli işçilerinin maaşları keskin bir şekilde düştü ve 19. yüzyılda neredeyse sıfıra ulaşırken ülke halkını kıtlık çekiyordu. Resmi istatistiklere göre Hindistan'daki İngiliz sömürgeciliği çok yayıldı, öyle ki bu ülkede ortalama yaşam ümidi 21,9 yıla düştü. Yapılan anketlere göre bu ülkede hala İngiliz sömürgeciliği izlerine rastlanıyor. İngiliz pazar araştırma şirketi YouGov'un yaptığı bir ankete göre İngiliz halkının %32'si hala ülkenin sömürge tarihiyle gurur duyuyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Ordibeş 1403, Hicri Kameri 17 Şevval 1445 ve Miladi 26 Nisan 2024 Cuma. Kırk altı yıl önce bugün Hicri Şemsi 7 Ordibeş 1357'de General Abdülkadir Afganistan'da darbe yaptı ve dönemin Cumhurbaşkanı Davut Han'ı öldürdükten sonra Afganistan Halk Demokrat Partisi lideri Nur Muhammed Taraki'yi iktidara getirdi. Bir süre sonra Hafız Emin Türkiye darbe yaparak iktidara geldi. Ancak bu ülkede istikrarsızlık devam etti ve Emin Halkların Demokratik Partisi'nin Prakham adlı diğer bir grubunun lideri Babrak Karmel'in darbesiyle iktidardan uzaklaştırıldı ve öldürüldü. Karmel'in döneminde 1979'da Sovyet ordusu Afganistan'ı işgal etti. Sovyetler Birliği'nin desteğini alan Karmel, Hicri Şemsi 1366 yılına kadar Halkların Demokratik Partisi'nin başkanlığını ve genel sekreterliğini yürüttü. Ancak bu yıl parti başkanlığından alındı ve yerine Muhammed Necibullah getirildi. Hicri Şemsi 1367'nin sonunda Sovyet güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Afganistan mücahitleri Necip hükümetiyle savaşı yoğunlaştırdı. ...182 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Şevval 1263'te Hicri Kameri 13. yüzyılın Müslüman alimlerinden Seyyid İbrahim Kerbelayı Irak'ın Kerbela şehrinde vefat etti. Hicri Kameri 1214 yılında İran'da doğdu ve ilmini tamamlamak için temel ilimler tahsil ettikten sonra Kerbela'ya giderek ömrünün sonuna kadar bu şehirde eğitim gördü ve ders verdi. Bu büyük İslam aliminin eserleri arasında Dilailul Ahkam, Tayyicül Afkar ve Hacı Risaleleri kitaplarını sayabiliriz. ...39 yıl önce bugün 26 Nisan 1985'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararname yayınlamazken yayımladığı bildiride Saddam rejiminin İran'a karşı kimyasal silah kullanmasını kınadı. İranlı askerlerin başarılı askeri operasyonlarının ardından ağır yenilgiye uğrayan Saddam rejimi bu yenilgilerini telafi etmek için uluslararası yasalara karşı davranarak batılı devletlerin hibesi olan kimyasal silahlardan yararlandı. Ancak Saddam hamileri olan batılı ve doğulu ülkelerden oluşan iki blok ülkeleri Saddam'ın bu küstahça girişimini kınamaktan kaçındı. Nihayet batılı hükümetleri ve doğulu süper gücün kamuoyunun baskısıyla Saddam rejimine ve onun batılı ve doğulu destekçilerine taahhütlerde bulunabilecek bir karar değil, bir açıklama niteliğindeki eylemlerini kınadı. ...28 yıl önce bugün 26 Nisan 1996'da soykırımcı rejim İsrail'in Lübnan aleyhindeki öfke salkımları olarak bilinen 16 günlük operasyonu sona erdi. Bu operasyonda haydut rejim İsrail, kara, hava ve denizden Lübnan'ın başkenti Beyrut ve bu ülkenin güneyindeki kentlere saldırdı. Bu bölgelerdeki askeri olmayan mekanları ve iktisadi tesisatları yok etmenin yanı sıra Lübnanlı 180 insanı şehit etti veya yüzlercesini yaraladı. Öfke salkımları adlı askeri operasyon, Lübnan halkı ve direnişçilerinin ruhsal yönden zayıflatılması ve Tel Aviv'in Güney Lübnan'dan çıkmalarına dair ileri sürdüğü şartların dayatılması amacıyla gerçekleşti. Ancak Lübnan Siyonistlerin Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi'nin 425 sayılı bildirisi uyarınca Lübnan'ın güneyinden kayıtsız şartsız olarak çıkmalarına vurgu yapıyordu. Bu konu ve Lübnan direnişi ve dünyanın baskıları soykırımcı rejimin Lübnan'a karşı başlattığı saldırılarına son vermesine neden oldu. Ve nihayet 2000'de kendi işgalci askerlerini Lübnan'dan geri çekmek zorunda kaldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Ya Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basına öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Akaryakıta indirim.
Evrensel.
İstanbul ve Ankara'da 9 gazeteci gözaltına alındı.
Ve Yeni Asya.
Dünyada gıda israfı 2 milyar insana yetecek kadar.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Zeki Ceyhan, 24 Nisan tarihli Milli Gazete'de "İtidali tamamen kaybettiler" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. AK Partililer itidali tamamen kaybetmiş gibi görünüyorlar. Eleştiri yapalım derken sadece muhaliflerine karşı değil, birbirlerine karşı da itidal üzere olamıyorlar. Ağızlarını açmaya görsünler, ipin ucu hemen kaçıyor. Tabir caizse birbirlerine karşı ağza alınmayacak sözcüklerle saldırıya geçiyorlar. Gerçi eskiden de böyle idiler ama 31 Mart hezimetinden sonra daha bir böyle oldular. İçlerinden biri herhangi bir konuda açıklama yapmaya görsün, diğeri bu açıklamayı yerden yere vuruyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ve hemen sosyal medya hesabından taarruza geçerek yapılan açıklamanın geri zekalı bir açıklama olduğunu iddia ediyor. Yaptığı açıklamaya geri zekalı denilen de boş durmuyor. O da mukabil açıklama ile kendisine geri zekalı diye hakaret edenin asıl geri zekalı olduğunu ileri sürüyor. Dikkat ediyorsanız suçlayan da AKP'li, suçlanan da AKP'li. Taraflar birbirlerine cümle alemin gözü önünde geri zekalı demekten hiç çekinmiyor. Bunca yıldır AKP'lileri eleştiririz ama hiçbir zaman böyle hakaret etme yolunu seçmedik. Biz onları sadece eleştirdik. Onlarsa birbirlerine eleştiriyoruz adı altında hakaret ediyorlar. Yazık, hem de çok yazık. AKP'liler belki de yıllardır seçimlerin hep kazananı oldukları için kaybedince böyle şirazeden çıkmış laflar ediyorlar. Dün birbirleriyle kucaklaşıyorlardı. Bugün birbirlerine geri zekalı diye hakaret ediyorlar. Peki yarın birbirlerinin yüzüne nasıl bakacaklar? Mensupları bu hale gelmiş bir parti yeniden ayağa nasıl kalkar ya da nasıl kaldırılır? Korkarız ki bugün ağız dalaşı şeklinde baş gösteren anlaşmazlık konuları yarın kaba kuvvet gösterisine dönüşür. Bu noktada AKP kurmaylarına büyük bir görev düşüyor. O görev de birbirlerine hakaret etmeyi eleştiri yapmaz sananları hizaya sokmaları ve kendilerine gelmelerini temin etmek olsa gerek. Bu başarılamazsa muhalefet partilerinin çabasına hiç gerek kalmadan AKP kendi kendini çürüye çıkaracak demektir. Herkesin birbirini gerizekalı olarak gördüğü partide elbette birlik ve beraberliği sağlamak mümkün değildir. Onlar için bindiler bir alamete, gidiyorlar kıyamete denilebilir.
Cevher İlhan 24 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde Ankara'nın İsrail kırılması başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ticaret Bakanlığı'nın 6 aydır inkar edilen İsrail'le ticarette kısıtlama açıklamasının iktidara iliştirilmiş yandaş medyaca bir zafermiş gibi propagandasının yankıları sürüyor. Öncelikle Cumhurbaşkanı'nın jet yakıtı iftira tepkisine mukabil bakanlığın bildirdiği İsrail'e gönderilen 150'den fazla mal ve malzemeden kısıtlandığını bildirdiği 54 ürün arasında 50. sırada saydığı İsrail'e ihraç edilen uçak benzini ve jet yakıtı kaydı ve TÜİK'in resmi duyurularıyla İsrail'e barut, jet yakıtı, silah parçası aksamı gibi savaş destek ürünleri de rekor ihracatın tescili. AK Parti iktidarında İsrail'e lojistik destek ikrarı, ikiyüzlü İsrail politikalarına yenilerini ekledi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Gerçek şu ki kamuoyu İsrail'in Gazze'deki zulmünü kınayan dış işlerinden her fırsatta "Ey zalim ve katil devlet İsrail" notuklarıyla ver yansın eden Cumhurbaşkanı'ndan Irak, Suriye ve Lübnan'daki İranlı komutanları, suikastlerle katleden İsrail'e arka çıkan işgalci küresel emperyallere arka çıkmasına en azından bir kınama bekledi. Ne var ki bunların hiçbiri olmadı. İsrail'e savrulan restler, meydan okumalar yine lafta kaldı. Rekor seviyeye ulaştırılan anlaşma, işbirliği ve ihalelerden bir teki iptal edilmedi. Askıya dahi alınmadı. Hiçbir etkili eylem ve yaptırım sergilenmedi. AKP iktidarında ardından tek kişilik otoriter rejim bir yandan İsrail şiddetle telin edilirken diğer yandan fütursuzca bu ülkeyle her türlü ekonomik, ticari, askeri, savunma sanayi, silah ve mühimmat işbirliği ihaleleri devam etti. Özellikle 7 Ekim'den bu yana yüz binlerce ton stratejik mal ve malzemenin sevkiyle İsrail'e her türlü lojistik destek sağlandı. Bilhassa Van Münit çıkışından ve Gazze insanı yardım götüren Türk bayraklı Mavi Marmara sivil yardım gemisine saldırısından sonra İsrail'e ticaretin katlandığı resmen tescil edildi. İsrail elebaşının ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturulup alkışlatılması, Erdoğan'ın Amerikan Yahudi lobisi kuruluşlarından cesaret ödülü alması, İsrail petrol ve doğal gazının Türkiye üzerinden pazarlanması benzeri ilerletilen işbirlikleriyle İsrail'i meşrulaştırıp palazlandıran jeopolitik kıyaklar sunuldu. Ve baştan beri Türkiye'nin İsrail'le ticaretini kesmesini önce inkar eden ardından Filistin'e gidiyor, biz satmıyoruz, başkaları satıyor diye saptırılmak istenen İsrail'le tam gaz ticareti bazı maddelerde ne oranda olduğu bilinmeyen kısıtlamayla geçiştiren siyasi iktidarın İsrail kırılması her haliyle sürüyor.
Tahran Radyosu.
Akif Beki 24 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde "Bahçeli iktidara ne demeye çalışıyor" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Osman Kavala'yı içeride tutmanın AK Parti'ye ne yarar var diye soran iktidara yardımcı gazeteciyi haşlamışlardı. Haşlayanlar MHP'liydi. Sanki Erdoğan ve AK Parti Kavala'yı bırakmak için bir yoklama çekiyor da MHP'de tepkisini aracıya gösteriyordu. Elçiye zeval olmaz sözüne rağmen aralarındaki ula epey zeval oldu. Eğer öyleyse iktidar otaklarının geçen haftaki bu mesaj değiş tokuşları, dumanla ilk haberleşmeleri değildi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yine öyleyse kızım sana söylüyorum gelinim sen anla yollu mesajlaşmaları bununla da kalmayacaktı. Derken MHP lideri Bahçeli'den son ihtar havasında bir çıkış geldi. Sözün muhatabı görünürde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ama Bahçeli'nin onu aşan bir şey demeye çalıştığı muhakkak. İlk bakışta görünen şey Bahçeli'nin 23 Nisan bayram mesajında iktidarın bir bakanına daha önce benzerine rastlamadığımız açıklıkta tepki var. Şimşek, IMF bahar toplantılarında logos diye bir tabir kullanmış. Bu da kendi milletine yerel halk dediği şeklinde çevrilmişti. Şu cümlede geçiyordu. yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor. Dili eleştirilmişti. Kendi halkından sömürge gibi bahsetmekle suçlanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı bir açıklamayla Şimşek'in sözleriyle izah getirdi ve Lucas tabirinin uluslararası finans terminolojisinde yerel yatırımcılar anlamına geldiğini söylüyor ve farklı anlamlara çekilerek siyasi malzeme yapılmasını yadırgıyorlardı. Siyasi malzeme yapanlardan kasıt Bahçeli değil, muhalefettir. Ona eminim. Yeni bir iletişim kazası çıkarmayı niye istesinler? Fakat önüne geçmek için seçtikleri ifade yeni bir iletişim kazası çıkarmaya da müsait. Bakanlığın meramını anlayabiliyorum da Bahçeli o sözü kullanarak kime ne demek istedi henüz anlayabilmiş değilim. Son günlerdeki skandallar neye gönderme mesela çözemedim. En doğrusunu tarafları bilecektir. Ancak o skandallardan biri Kavala'yı salıverme niyeti olabilir mi? Geçen haftalarda Abdülkadir Selvi, bu hafta Bakan Şimşek üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye bir şey deniyorsa ne demeye çalışıyorlardı? İktidar geçen Temmuz'dan beri emekliye ne yapacağını düşünüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir yayındaydı. Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı gündelik hayata dokunan bir takım çalışmalar var demiş. İktidara yardımcı bir gazetede emekliye refah paketinin dökümünü çıkarmış. Müjde de yok, yok. Ulaşım, iletişim, kira, enerji, yemek, tatil, alışveriş ve kredi desteği. Ne ararsanız var. Ama hepsi yardım, hepsi destek. Oysa emekli hak ettiği maaşı istiyor. Ne lütuf, ne ihsan. Tatil desteği, alışveriş desteği, şu desteği, bu desteği vereceğinize geçinebileceği bir maaş verin. Muhtaç olmaktan kurtulsun. Hem böyle taksit taksit sadaka mı veriliyor?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsuri Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsuri Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsuri'ye kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Nur'a Giden Yol adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Mübarek Nuh suresinin sonuna geldik. Bu haftadan itibaren sizlerle birlikte Cin suresine başlayacağız. Bu sure Mekke'de nazil olmuş ve 28 ayeti vardır. Bu surenin çoğu ayetleri cin adı verilen ve gözle görünmeyen canlılar hakkındadır. Cinler tıpkı insanlar gibi akıl, şuur ve iradeye sahip sorumlu canlılardır. Onlara da erkek ve dişisi var ve doğum yapar ve üreyebiliyorlar. Onlardan bazıları mümin ve bazıları kafirdirler. Bu yüzden tıpkı insanlar gibi bazıları cennete ve bazıları cehenneme giderler. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde cin konusuna değinilmiştir. Fakat cin adı verilen bu surede onların küfür ve imanları hakkından söz ediliyor.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, illallah, la ilahe illallah, illallah, Muhammedun Resulullah.
Bugünkü sohbetimize Cin suresinin 1 ila 3. ayetleriyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhiye ileyye ennehu istema'a neferun minel cinni fekalu inna semi'na Kur'anen acaba. Yehdi ila rüşd feâmennâ bihi ve len nüşrike bi rabbina ahada ve ennehu teâlâ ceddu rabbina mettehaze sahibeten ve lâ veledâ.
Bismillahirrahmanirrahim. De ki, bana şu vahyolundu. Cinlerden bir grup Kur'an'ı dinleyip demişler ki, hiç şüphesiz biz hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik. O en doğru olana hidayet ediyor. Biz de ona iman ettik. Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayız. Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş edilmiştir ne de bir çocuk. Bu ayetlere göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem cinleri görmemiştir. Sadece Yüce Allah vahiy yolu ile ona cinlerden bir grubun onun tilavet ettiği Kur'an-ı Kerim ayetlerini dinlediğini ve ona iman ettiklerini, zira o sözlerin seçkin ve diğer sözlerden daha üstün olduğunu fark ederek onları duymaktan şaşırdıklarını buyurmuştur. Cinler kendi kavimlerine dönerek onları Kur'an-ı Kerim'i kabul etmelerini istemiş ve onları Resulullah'a imana davet ederek şöyle demişlerdir. Bu herkesi doğru ve gelişmeye sebep olan yola hidayet eden kitaptır. Bu yüzden biz ona iman ettik ve yegane Allah'a tapıyoruz. Onun ne bir ortağı vardır ve ne bir eşi ve çocuğu. Tanıdığımız her şeyden daha yüksek makamda ve daha azametlidir ve eş ve çocuk ile ilgili her türlü yersiz nispetlerden müberradır. Nitekim bazı batıl ve hurafe inançlar cini Allah'ın eşi ve melekleri de Allah'ın kızı olarak tanıtıyorlar. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. İlahi dünya görüşüne göre varlık dünyası sadece gördüklerimizle özetlenmiyor. Bu dünyanın birçok gerçekleri insan gözünden gizlidir ve onlara gayb denir. Sadece vahyin bizi haberdar ettiği görünmeyenlere iman etmek, Allah'a iman etmenin araçlarından biridir. Cin de Kur'an-ı Kerim'de mükerrer olarak dinilen görülmeyenlerden biridir. Başkalarının sözlerini kabul etmenin ölçüsü, insanı erdemliğe ve gelişmeye ulaştırması ve onu hurafelerden ve batıl düşüncelerden uzak tutmasıdır. Her türlü zahiri ve dahili şirkten uzak olan iman yararlı ve değerlidir. Şimdi hep birlikte Cin suresinin 4 ve 5. ayetlerin tilavetini dinleyelim.
وَاَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَف۪يهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَنْ تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا.
Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Oysa hiç şüphesiz bizler, insanların ve cinlerin Allah hakkında yalan söylemeyeceğini sanıyorduk. Bu ayetler, cinler arasındaki sapkın düşünceler ve hurafelerin yayılmasına değinir. Bu yüzden cinler arasındaki müminler, diğer cinlere ikazda bulunarak, İnsan ve cinlerden kimsenin Allah'a yakışmayan sözler etmediklerini düşündüklerini, fakat bazı sapkın ve nadan kişilerin Allah'a benzemeler, ortaklar, eş ve çocuklar nispet verdiklerini ve yanlış sözler söylediklerini şahit olduklarını belirtirken, melekler yanında Allah'a tapmaları nedeniyle cinlerden olan iblis gibilerinin kendilerini insandan üstün gördükleri ve Allah'a baş kaldırdıklarını açıklıyor. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Hurafeler ve sapkın düşüncelere karşı saf olmayalım ve erken inanmayalım. Yanlış ve sapkın düşüncelerden etkilenmeyelim. Haksız yere konuşmak sefahatin belirtisidir. Birçok insan akıl nimetine sahiptir. Fakat sapkın düşüncelerle sefihler seviyesindeler. Şimdi hep beraber Cin suresinin 6 ve 7. ayetlerini dinliyoruz.
وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَاَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا.
Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını arttırdılar. Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltemeyeceğini sanmışlardı.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Sapkınlık ve hurafenin sebeplerinden bir diğeri, bazı insanların cinlerden yararlanmasıdır ki, bizzat onların sapmasına sebep olur. Tıpkı kahinler ve büyücülerin tarih boyunca yaptıkları gibi. Onlar cinlere sulta kurarak gelecekten haberdar oluyorlar ve böylece insanları kendilerine çekip onları Allah yolundan alıkoyuyorlardı. Bu ayetlere göre Kur'an-ı Kerim ayetlerini duyunca Allah Resulüne iman eden bazı cinler diğer cinlere hitaben şöyle diyorlar. Sizlerden bazılarınız tıpkı bazı insanlar gibi Allah'ın kimseyi peygamber olarak seçmeyeceği veya kıyamet olmayacağını düşünüyorlar. Bu yüzden İslam peygamberinin risaletini ve kıyameti inkar etmeye kalkışıyorlar. Fakat eğer siz de tıpkı bizler gibi Kur'an ayetlerini dinlerseniz, İslam peygamberin hakkaniyetini fark eder, iman getirir ve kıyametin yaşanacağı inancına varırsınız. Bu ayetlerden şunları öğreniyoruz. Kıyamet ve risaleti inkar etmenin temeli, ilim, bilinç ve mantıklı delil değildir. Benzer küfür ve inkarların kaynağı ise zan ve tahmindir. Cinlerin peşine gidenler genelde doğru olmayan hedefler peşindeler. Tabii bu kötü ve sefihçe bir harekettir ve onların daha da sapmasına sebep olur. Cinler vasıtasıyla gelecekten haber verenlerin peşinden gitmeyi Kur'an-ı Kerim onaylamıyor. Değerli dinleyiciler, bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Cin suresini kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımız hakkında her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere iletebilir. Ayrıca arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı da parstoday.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Dünya Tarihi. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Christoph Kolomb çok maceralar yaşadı. Altın kazanmak için hiçbir şiddetten çekinmedi. İşlediği bu şiddetler etrafındakilerin krala onun hakkında kötü konuşmalarına ve şikayette bulunmalarına sebep oldu. Christoph Kolomb İtalyan bir denizciydi ve Hindistan'a gitmek için yola çıktı. Fakat Amerika'ya ayak bastı. Üstelik buranın yeni bir kıta olduğunu bilmeden. Yıllar sonra İspanyol bir denizci olan Amerigo Vespucci bu yeni kıtaya gitti. Fakat bir farkla, o buranın yeni bir kıta olduğunu biliyordu. Vespucci bu kıtayı inceledi ve bazı haritalar hazırladı. O tarihten sonra Avrupalı denizcileri Amerigo haritalarını kullandılar. Bu yüzden zamanla bu kıta Amerigo olarak tanındı ve giderek Amerika olarak bilindi. Herkese selamlar. Dünya Tarihi adlı podcast'in 3. bölümünü Tahran Radyosu'ndan dinliyorsunuz. Tarih, anılar, arzular, rüyalar, zaferler ve yenilgilerin hikayesi. Ben Mehtap Mahir. Christoph Kolomb çok maceralar yaşadı. Altın kazanmak için hiçbir şiddetten çekinmedi. İşlediği bu şiddetler, etrafındakilerin krala onun hakkında kötü konuşmalarına sebep oldu. Bu dedikodular en sonda Kolomb'un İspanya kralının gazabına uğramasına sebep oldu. Kolomb hayatının son yıllarını yoksulluk ve sefalet içinde geçirdi ve rezalet bir durumda öldü. Fakat onun kaderi ve sonu başkalarının onun yerine geçmeme hırsına sebep olmadı. Bu kez Portekizli biri olan Ferdinand Magellan İspanya sarayına ayak bastı. Papa 4. Aleksandr büyük bir cömertlikle dünyayı doğu ve batı olarak ikiye ayırması, doğuyu Portekiz ve batıyı da İspanya'ya bağışlaması ardından Magellan uzun günler ve geceler her ülkenin keşfettiği bölgelerin tam kapsamını titizlikle belirlemeye çalıştı. Haritaları ne kadar çok incelerse, Baharat Adaları olarak bilinen Maluku Adaları'nın İspanya bölgesinde yer aldığından daha çok emin oluyordu. Magellan'ın teorisi dünyanın yuvarlak olduğu üzerindeydi. Halbuki Papa yerin düz olduğunu düşünüyordu. Eğer Magellan kendi ülkesinde yani Portekiz'de teorisini açıklasaydı, herkes onun hain olduğunu söyler ve Papa'ya karşı çıktığı için yargılanırdı. Bu teori Portekiz'de onun başını ağrıtacaktı. Bu yüzden para ve üne kavuşmak için ülkesini sırt çevirdi ve İspanya sarayının yolunu tutarak orada teorisini sunmaya karar verdi. Magellan İspanya'ya vardığında yakışıklı Filip olarak da bilinen 4. Filip kraliyet tahtındaydı. Kral Magellan'ın sözleriyle heyecanlandı ve altın hırsı ardından bu kez baharat hırsına kapıldı. Onlar bir kez Kolomb'a güvenmiş ve birçok altın kazanmıştı. Şimdi de Magellan'a güvenerek Maluka adalarındaki pahalı baharatları ele geçirebilirlerdi. Magellan krala batıya doğru hareketle baharat adalarına ulaşabileceği ve onları kral adına fethedebileceği güvencesi verdi. Sonuçta Magellan gemileri batıya doğru hareket etti ve bir süre sonra günümüzde Güney Amerika olarak bilinen kıtanın kıyılarına ulaştı. Magellan güneye doğru harekete devam etti ve 3 hafta sonra günümüzde kendi adı ile bilinen boğazdan geçti. Bu boğazdan geçmekle kıyının kesintisiz şekilde kuzeye doğru devam ettiğini gördü. Böylece Amerika kıtasının diğer tarafında olduğu ve yeni bir okyanusa girdiğinden emin oldu. Bu yeni okyanusta Atlas Okyanusu'nun tersini korkunç fırtınalardan eser yoktu. Bu yüzden Magellan ve beraberindekiler buraya Pasifik adını verdi. Pasifik Okyanus'ta hiçbir gemi veya kıyı görünmezken ilerlemek giderek denizcileri endişelendirdi. Onlar 3 ay 20 gün boyunca okyanusta ilerlediler. Yiyecekleri giderek bitmek üzereydi. Fakat hala belirli bir noktaya ulaşamamışlardı. Bu arada gemi tayfaları arasında tuhaf bir hastalık başladı. Yemek yiyemeyecekleri kadar diş etleri şişmiş ve ağrıyordu. Tayfalar bir bir ardı sıra ölüyor ve cesetleri denize atılıyordu. Şimdi denizcilerden bir grup bu okyanusun sonu olmadığı ve ölümden başka hiçbir şeyin onları beklemediği sonucuna varmışlardı. Bu grubun lideri Gaspar de Quesada, Magellan'dan geldikleri yoldan geri dönmelerini istedi. Fakat Magellan kendi hesaplarından emindi ve hiçbir şekilde geri dönmek niyetinde değildi. Magellan çok çabuk bir şekilde isyanı bastırdı ve Quesada'yı da şiddetle cezalandırdı. Onu bir tahtaya bağladılar ve elleri ve ayaklarının her birinin geminin uzun iplerinden birine bağladılar. Magellan'ın her birine birer altın sikke verdiği 4 güçlü denizci ipleri 4 taraftan çekiyorlardı. Quesada'nın bağırışları Pasifik Okyanusu'nu dolduruyordu. Artık kimse Magellan'a karşı çıkmaya cesaret edemezdi. O intikamını almış, Quesada'yı parçalamış, bedeni deniz kuşlarına yem olmuştu. Magellan gemileri Pasifik Okyanusu'nda 24 bin kilometre yol kat ettiler. Ta ki bir bahar sabahı uzaktan kara göründü. Yorgun, aç ve hasta olan denizciler hatta mutlu olma gücünde değillerdi. Magellan daha önce İspanya'dan satın aldığı Malezya asıllı bir köle ile birlikte sahile indi. Köle yerlilerin dilini anlıyor ve onlara istediğini anlatabiliyordu. Artık Magellan hedefine yaklaştığı ve dünyanın etrafını döndüğünden emindi. O bu kıyıları İspanya Kralı Filip onuruna Filipinler olarak adlandırdı. Fakat uzun süre orada kalmadı. Kısa bir molanın ardından baharat adalarına ulaşmak için tekrar denizlere açıldı. Okyanustaki ilerleyiş yine uzun sürdü ve yine yiyecekler ve ilaçlar bitmek üzereydi. Uzaktan sahil göründü ve gemiler adaya yaklaşınca denizcilerin sevinç çığlıkları göklere çıktı. Yerliler gemileri izlemek için sahilde toplanmıştı. Magellan güvertedeki topların ateşlenmesini emretti. topların patlama gürültüsü adada yankılandı ve ada sakinleri korkarak yere kapıldılar ve çok çabuk İspanyollara teslim oldular. Adanın olağanüstü güzelliği Magellan'ın adaya Cennet Adası adını vermesine sebep oldu. Fakat yerel dilde oraya Sebo deniliyordu. Sebo Sultanı Magellan ve beraberindekileri evine davet etti. Sultanın evi tahta ve yapraklardan yapılmış ve yemek kapları da ahşaptandı. Fakat yemeklerde baharat kokusu vardı. Magellan baharat adasına yaklaştığını anladı. Magellan sultanı İspanya kralına tabi olmaya davet etti. O da Magellan'ın önerisini bir şartla kabul etti. Düşmanlarını ateşli silahlar ile yok etmek. Magellan büyük bir gururla sultanın şartını kabul etti ve Mactan adasına saldırdı. Mactan sakinleri sahile yaklaştılar. Fakat Magellan'ın topları ve silahlarından korkmadılar. Onlar mızrak, ok ve yayları ile İspanyollara saldırdılar ve Magellan ile beraberindekiler onlara ulaşana kadar zehirli bir ok Magellan'ın sağ ayağına oturdu ve onu yere serdi. Yerlilerin ok yağmurları çok yoğundu, öyle ki Magellan'ın beraberindekiler mecburen onu yalnız bırakıp geri çekildiler. Gemiler hızla sahilden uzaklaştı ve Magellan arzusuna ulaşamadan öldürüldü. Magellan'ın ölümü ardından Juan Sebastian del Cano, Filo'nun komutanlığını üstlendi ve hızla Baharat adalarına hareket etti. Bir sonraki sahilin yakınlarında hoş kokular duyuldu. Bu konu binlerce kilometre uzaklardan gelen adamlar için tanıdık bir kokuydu. Karanfil kokusu. Sandallar hızlıca suya indirildi ve tayfalar ellerindeki büyük çuvallarla sahile doğru kürek çektiler. Birkaç gün sabahtan akşama tayfaların işi çuvalları doldurup gemiye taşımaktı. Bu süre içinde onlar yaklaşık 30 ton karanfili gemiye taşıdılar. Fakat gemilerin kapasitesi kısıtlıydı ve onlar diğer baharatları da yüklemeleri gerekiyordu. Günün birinde gemi tayfalarından biri Del Cano'ya adanın diğer tarafında 30 geminin hareket halinde olduğunu, gemilerden birinin Portekiz bayrağı taşıdığı haberini ulaştırdı. Portekiz kralı Magellan'ın Maluka adalarına hareket ettiğini duyar duymaz kendi filosunu onları takip etmeye yolladı. Fakat onlar Afrika rotasından doğuya doğru gelmiş ve Magellan'ın batı tarafından dünyayı dolandığından haberleri yoktu. Portekizlerin girişi, gözlerinin gördüğü tüm İspanyolların katledilmesiyle beraber oldu. Fakat Portekizler adanın diğer tarafında olan İspanyolların gemisini görmediler ve oradan uzaklaştılar. Portekizlerle savaştan canını kurtaran İspanyollar Maluka adalarına ulaşınca adanın hükümdarı tarafından sıcak bir şekilde karşılandılar. Maluka adası hükümdarı olan Sultan Manzur İspanyolları çok güzel şekilde ağırladı ve onların istedikleri kadar baharat temin edilmesini emretti. Sultan hatta usta dalgıçları ve marangozlarını da İspanyolların gemilerini tamir etmesi için görevlendirdi. Juan Sebastian del Cano dönüş için bundan önce Portekizlerin kullandığı rotayı, yani Afrika'nın doğu kıyısı, Umutburnu, Afrika'nın batı kıyısı ve en sonda da Akdeniz. Onun bir tek endişesi vardı. O da okyanusta pusuya yatan Portekizlerin filosuydu. Fakat onlar Portekizlerle karşılaşmadan Afrika'nın batı sahillerine ulaşabildiler. Şimdi artık Papa'nın bildirisi üzerine İspanyollara ait olan bölgelerdeydiler. Kimse bu gemilerin dünyayı dolanarak doğu tarafından kendi evlerine döndüklerini bilmiyordu. Herkes onların batıdan geldiklerini sanıyordu. Santiago adasına vardıklarında Delcano gemilere durma emri verdi ve denizcilerin erzak satın almaları için onları kıyıya gönderdi. Delcano muhasebecisi sahile gitti ve döndüğünde Delcano'ya "Bugün haftanın hangi günü?" diye sordu. Delcano "Çarşamba" dedi. Muhasebeci hayretler içinde "Ama adada perşembe günüydü" dedi. Delcano "Bu imkansız. Benim hesaplarım doğrudur. İlk günden itibaren günlük notlarımı tutuyorum. Hatta Magellan'ın defteri de burada. Onun yazılarına göre de bugün çarşambadır" dedi. Onlar defalarca defterlerini incelediler. Hiçbir hata yoktu. Fakat olay neydi? Ne olmuştu? Onlar dünyayı batıdan doğuya doğru dönmüşlerdi. Yani dünyanın dönüş yönünün tersine doğru hareket etmişlerdi. Bu yüzden bir gün gerideydiler. Eğer birisi dünyayı doğudan batıya dönerse bir gün önde olur. O yıllarda Kopernik yerin kendi etrafında döndüğü teorisini açıklamıştı. Fakat bu teori denizcilerin duyacağı kadar bilinmiyordu. Her neyse, İspanyol denizciler bu konuyu pratikte tecrübe eden ilk kişilerdi. Nihayet Delcano İspanya'ya vardı ve halk onu tıpkı bir kahraman gibi karşıladı. Kral ona amiral unvanını verdi ve şöyle dedi. "Bu lakap sizin dünyayı dolandığınız için değil, sizin tüm yer küreyi benim elime geçirdiğiniz içindir. Bugün tüm dünyanın kralı olduğumu iddia edebilirim. Papa'nın bildirisine göre benim denizcilerim istedikleri kadar batıya açılabilir ve vardıkları her bölge İspanya'ya ait olacaktır. Siz sadece batıya gittiniz ve Papa'nın görüşüne aykırı bir şey yapmadınız ve şimdi kendi ülkenizdesiniz. Öyleyse keşfettiğiniz tüm topraklar, yani tüm dünya bana aittir." Papa Hazretleri dünyayı ikiye böldüğünde böyle bir olayın yaşanabileceğini bilemezdi. Her şey yakışıklı Filip'in lehineydi. Fakat bir sorun vardı. Portekizler de doğuya açılabilir ve dünyanın etrafını gezebiliyorlardı. Böylece tüm dünya hem İspanya ve hem Portekiz'e ait olmuştu. Değerli dinleyiciler, Dünya Tarihi adlı dizi sohbetimizin 3. bölümünü dinlediniz. Arzu ettiğiniz takdirde bizleri parsley.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belağa öğütleri. 6. Hikmet, iyi huylu olmak. Nehcül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belağa'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğsü, sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfkeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belağa öğütleri 6. Hikmet, iyi huylu olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerini özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi Şam'daki terör saldırısında şehit olanların kanının Siyonist rejimin aşağılanmasına sebep olduğunu belirtti. Siyonist rejim, İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırısı kınandı. Avrupa Parlamentosu, İran'a karşı insan hakları kararını onayladı. İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası İşlerden Sorumlu Yargı Başkan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika'nın insan hakları alanına girme yetkisinin olmadığını söyledi. İtalya'nın Vicenza kenti halkı, Filistin halkına destek amacıyla kentlerin sokaklarının adını değiştirdi. Japonya halkına atom bombası atılması ve Gazze halkının bombalanmasını övmenin tehlikeli bir düşünce olduğu belirtildi. Ve İngiltere 40 yılda 100 milyon Hintli öldürmesi nedeniyle Hindistan halkına tazminat ödemeli. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, hoşça kalın. Kıymetli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu arada internetten www.parsule.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresinden yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarınızı faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaramız sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.